Ayrım 17.
Sayfa 161. Rostov'un subay koğuşlarında ilk karşılaştığı adam, kısa boylu, tek kollu, zayıf, başında kalpak, sırtına da hastanede verilen beylik sabahlıklardan birini geçirmiş, ağzında ucu ısırıla ısırıla ezilmiş bir pipoyla ilk odada dolaşıp duran biri oldu. Rostov ona dikkatle bakarak bu adamı nerede görmüş olabileceğini anımsamaya çalıştı. Kısa boylu adam, "Hay Tanrım," dedi. "Tanrı nerede görüşmeyi nasip etti bize? Tuşin'i anımsamıyor musunuz? Sizi Schöngraben önlerinde arabayla gideceğiniz yere götürmüştüm, anımsıyor musunuz? Benden bir parçacık kestiler işte." Gülümseyerek sabahlığın boş kolunu gösterdi. "Vasili Dimitriç Denisov'u arıyorsunuz değil mi?" Rostov'un onu aradığını öğrenince "aynı koğuştayız" diye ekledi. "Burada, burada." Sonra Rostov'u birkaç kişiden yükselen kahkahaların işitildiği öbür odaya götürdü. Rostov, "Burada kahkahalarla gülmek şöyle dursun, nasıl yaşayabiliyorlar acaba?" diye düşünüyordu. Erlerin koğuşundayken ciğerlerine dolan o ceset kokusunu hala duymakta, her iki yandan kendisini izleyen o kıskanç bakışlarla genç ölü erin gözleri devrilmiş yüzünü görür gibi olmaktaydı. Denisov saat 12'ye yaklaştığı halde başını yorganın içine çekmişti, yatağında uyuyordu. Uyanınca tıpkı kimi vakit alayda yaptığı gibi ve hep aynı sesle "Vay Rostov, merhaba, merhaba!" diye bağırdı. Ama Rostov bu alışılagelmiş aşırı rahatlığın, neşenin altında Denisov'un yüzündeki ifadede, sesinin tonunda ve sözlerinde yepyeni, kötümser, gizlemeye çalıştığı bir duygunun varlığını duyumsadı hüzünle. Yarası önemsiz olduğu halde burada hala kapanıp düzelmeye yüz tutmamıştı. Oysa yaralanalı 6 haftayı geçmişti. Yüzünde hastanede bulunan herkesin yüzündeki gibi solgunluk ve şişkinlik görülüyordu. Ama Rostov'u şaşırtan bu değildi. Onu asıl şaşırtan Denisov'un onun gelişinden memnun olmamış gibi davranması ve hiç de doğal olmayan bir tavırla gülümsemesiydi. Denisov, alay ve çarpışmaların genel gidişi konusunda da hiçbir şey sormamıştı. Rostov ona bu konularda bilgi vermeye kalkıştığında da dinlemeye yanaşmadı. Dahası Rostov, alayı ve genel olarak hastane dışındaki yaşayışı anımsatınca da Denisov'un bundan hoşlanmadığını ayrımsadı. Sanki o eski günlerini unutmaya çalışıyor ve yalnız levazım memuruyla olan anlaşmazlığıyla ilgili görünüyordu. Rostov ona işin ne kadar ilerlediğini sorunca Denisov hemen yastığın altından komisyondan gelen kağıdı ve ona karşılık olarak karaladığı yazıyı çıkardı. Kendi yazdığını okumaya başlayınca heyecanlandı. Rostov'a özellikle o kağıtta düşmanlarına yönelttiği acı sözleri belirtmekten geri kalmadı. Denisov'un hastanedeki arkadaşları, dışarıdaki özgür yaşamın yeni gelmiş bir temsilcisi olarak gördükleri Rostov'un çevresini sarmışlardı. Ama Denisov yazdığı yanıtı okumaya girişir girişmez yavaş yavaş dağıldılar. Rostov yüzlerinden bütün bu insanların söz konusu öyküyü kim bilir kaç kez dinlemiş ve artık bıkmış olduklarını anladı. Yalnız komşusu karyolasının üzerinde oturan ve somurtkan bir tavırla kaşlarını çatarak piposunu tellendiren şişman bir hafif süvari subayı, bir de başını hoşnutsuzca sallayarak kısa boylu, tek kollu Tuşin dinlemeye devam ediyordu. Denisov okuduğu kağıdın yarısına gelince hafif süvari sözünü kesti. Rostov'a dönerek şöyle konuştu. "Bana kalırsa kendisini bağışlaması için çara yalvarması gerekir. Diyorlar ki şimdi büyük ödüller dağıtılacakmış. Bunun onuruna bağışlarlar herhalde." Denisov, "Ben mi çara yalvaracakmışım?" dedi. Bunu sesine eskisi gibi enerjik ve ateşli bir hava vermeye çabalayarak söylemişti. Ama sesinde gereksiz bir sinirlilikten başka bir coşku sezilmiyordu. "Niçin yalvaracakmışım?" diye devam etti. "Haydut olsaydım bağışlanmam için yalvarırdım. Oysa ben haydutları ortaya çıkarıyorum diye yargılıyorlar. Varsın yargılasınlar. Ben çara ve yurduma namusumla hizmet ettim, haksızlık da etmedim. Bir de rütbemi geri almak istiyorlar ve..." "Dinle, onlara durumu açık açık olduğu gibi yazdım işte. Bak şöyle diyorum. Eğer ben devlet malını çaldıysam..." Tuşin, "Güzel yazılmış, buna diyecek yok," dedi. "Ama iş bunda değil Vasili Dimitriç. O da konuşurken Rostov'a doğru dönmüştü. Boyun eğmek gerekir. Oysa Vasili Dimitriç boyun eğmek istemiyor. Askeri mahkeme üyesi size durumunuzun kötü olduğunu söyledi ya. Denizov, eh varsın kötü olsun dedi. Tuşin devam etti. Askeri mahkeme üyesi sizin adınıza bir dilekçe yazmıştı. O dilekçeyi imzalayıp bu bayla göndermelisiniz. Rostov'u gösteriyordu. Bayın herhalde tanıdıkları da vardır kurmayda. Bundan daha iyi bir fırsat bulamazsınız. Denizov, canım dedim ya el etek öpmem diyerek kesti onun sözünü. Ve gene yazdığı kağıdı bıraktığı yerden okumaya devam etti. Rostov, Tuşin ile öbür subayların gösterdikleri yolun en doğru yol olduğunu sezdiği ve ona yardım edebilirse kendisini mutlu sayacağı halde, kendinde Denizov'u kandırma yürekliliğini bulamıyordu. Onun nasıl sözünden dönmeyen ve haklı olduğu zaman ne kadar öfkelenen bir adam olduğunu biliyordu. Rostov, Denizov'un okunması bir saate aşkın bir zaman alan ve zehirli bir üslupla yazılmış kağıtları okumasından sonra hiçbir şey demedi ve derin bir hüzün içinde günün geri kalan kısmını gene çevresini saran Denizov'un hastane arkadaşları arasında geçirdi. Onlara bildiklerini anlatıyor, onların anlattıklarını da dinliyordu. Denizov akşam boyunca somurtup durdu hep. Gece geç vakit Rostov gitmeye hazırlandı. Denizov'a bir isteği olup olmadığını sordu. Denizov, ha evet dur dedi. Dönüp çevresindeki subaylara baktıktan sonra yastığının altından kağıtlarını çıkardı. Hukka'nın bulunduğu pencereye doğru yürüdü, oturup yazmaya başladı. Bir süre sonra da pencerenin yanından ayrılıp yaklaşarak Rostov'a büyük bir zarf uzattı. Öyle görülüyor ki bükemediğimiz bileği öpmemiz gerekiyor dedi. Askeri mahkeme üyesinin çara hitaben yazdığı dilekçeydi uzattığı. Bu dilekçede Denizov, levazım bölümünde işlenen suçlardan söz etmemekte, yalnızca bağışlanmasını dilemekteydi. 19. Rostov, alaya dönüp Denizov'un işinin ne durumda olduğunu bildirdikten sonra elinde çara yazılmış mektupla Tilsit'e gitti. 13 Haziran günü Fransız ve Rus imparatorları Tilsit'te buluştular. Boris Drubetskoy, buyruğunda bulunduğu önemli kişiden Tilsit'e gönderilen yaver subaylara kendisinin de katılması için dilekte bulunmuştu. O güne kadar herkes gibi Bonaparte diye söz ettiği Napolyon için büyük adamı görmek isterdim dedi. General gülümseyerek Bonaparte'dan mı söz ediyorsunuz diye sordu. Boris generaline soru sorar gibi baktı ve hemen bunun şakadan yapılmış bir sınama olduğunu anladı. Prensim, ben İmparator Napolyon'dan söz ediyorum diye yanıt verdi. General gülümseyerek usulca omzuna vurdu. Sen çok ilerleyeceksin dedi. Tilsit'e giderken de onu yanında götürdü. İmparatorlar Nîmes'te buluştukları zaman orada bulunan pek az kişi arasında Boris de vardı. Üzerinde armalar asılı salları, Napolyon'un karşı kıyıda Fransız muhafız alayının önünden geçişini, İmparator Alexander'ın Nîmes kıyısındaki konuk evinde oturup hiç konuşmadan Napolyon'u beklerken yüzündeki düşünceli anlatımı, her iki imparatorun kayıklara binişini ve daha önce sala varan Napolyon'un nasıl hızlı adımlarla ilerleyip Alexander'ı karşıladığını, elini nasıl sıktığını, sonra da her ikisinin küçük köşke girip gözden yitişlerini görmüştü. Boris, yüksek insanların arasına katılışından beri çevresinde olup bitenleri dikkatle dinlemeyi ve gördüklerini yazmayı alışkanlık edinmişti. Tilsit'teki buluşma sırasında Napolyon'la birlikte gelen kişilerin adlarını, üzerlerindeki üniformaların cinsini soruşturuyor, önemli kişilerin söylediği sözlere dikkatle kulak veriyordu. İmparatorlar köşke girdikleri sırada saatine bakmış, Alexander köşkten çıktığı sırada ona gene göz atmıştı. Görüşme 1 saat 53 dakika sürmüştü. O akşam ona göre tarihsel önemi olan başka olayların arasında bunu da not etti. Çar Alexander'ın yaverleri küçük bir grup olduğundan, meslekte başarıya değer veren bir insan için, imparatorların görüşmesi sırasında Tilsit'te bulunması çok önemli bir işti ve Boris kendini Tilsit'te bulunca, o günden sonra durumunun büsbütün sağlamlaşacağını anlamıştı. Herkes onu tanımakla kalmamıştı, ona dikkatle bakmış ve orada bulunuşuna alışmıştı. bir görevle iki kez Çar'ın yanına bile gitmişti. Böylece Çar onu şahsen tanıyordu. Çar'ın çevresinde olanlar da eskiden olduğu gibi onu yeni bir tip sayarak yabancılık göstermek şöyle dursun, orada bulunmadığını görseler buna şaşacaklardı herhalde. Boris bir başka yaverle Polonyalı Kont Jilinski ile birlikte oturuyordu. Paris'te yetişmiş bir Polonyalı olan Jilinski zengindi, Fransızları çok severdi. Bu nedenle Tilsit'te bulundukları sürece hemen her gün Jilinski ile Boris'in evinde kahvaltıya ve öğle yemeğine muhafız alayı ile Fransız Genelkurmayına bağlı subaylar da katılmaktaydı. 24 Haziran günü Boris'le birlikte oturan Kont Jilinski, Fransız dostları için bir akşam yemeği verdi. Bu akşam yemeğinde onur konuğu olarak Napolyon'un yaverlerinden biri, Fransız muhafız alayından birkaç subay, Napolyon'un pajı olan soylu bir Fransız ailesinden bir delikanlı vardı. Dipnot, paj, saraylarda krala ve yakınlarına hizmet eden delikanlılara verilen ad. Rostov, işte o akşam tanınmamak için karanlıktan yararlanıp, sivil giyinmiş olarak Tilsit'e geldi. Jilinski ile Boris'in oturdukları eve girdi. Rostov'un ruhunda içinden geldiği bütün orduda olduğu gibi, Napolyon ve Fransızlara karşı ilişkilerde eski düşmanı bir anda dost durumuna getiren değişiklik gerçekleşmemişti. Oysa bu değişiklik genel karargâhta ve Boris'in evinde olmuştu bile. Orduda ise hala herkes Bonaparte'la Fransızlara karşı eskisi gibi öfke, nefret ve korku duyuyordu. Daha kısa bir süre önce Rostov, Kazak subaylarından biriyle konuşurken, Napolyon tutsak edilirse ona bir hükümdar gibi değil de bir suçluymuş gibi davranılacağı konusunda bahse girmişti. Gene kısa bir süre önce yolda yaralı bir Fransız albayına rastlamış, öfkeye kapılmış, ona meşru bir çağrıla bayağı bir cani olan Bonaparte arasında barış olmayacağını kanıtlamaya kalkışmıştı. Bu yüzden Boris'in evinde ileri karakollarda bambaşka bir gözle görmeye alıştığı üniformaları giymiş Fransız subaylarının bulunuşu, Rostov'a tuhaf görünmüş, onu bayağı şaşırtmıştı. Kapıdan bir Fransız subayının dışarıya doğru uzandığını görür görmez, hep duyduğu o düşmanlık dürtüsü birden bütün varlığını sardı. Eşikte durup Rusça olarak Drubetskoy'un burada oturup oturmadığını sordu. Sofada yabancı bir ses işitmiş olan Boris onu karşılamaya çıktı. Rostov'u görünce ilk anda yüzünde bir can sıkıntısı belirdi. Öyleyken ona gülümseyerek yaklaştı. ''Aa sen misin? Çok sevindim, seni gördüğüme çok sevindim.'' dedi. Ama Rostov onun ilk davranışını ayrımsamıştı, soğuk bir tavırla ''Galiba vakitsiz geldim.'' dedi. ''Gelmeyecektim ama bir iş var da.'' ''Yok canım, ben yalnız senin alaydan nasıl olup da geldiğine şaşıyorum.'' Boris bunu söyledikten sonra tam o sırada içeriden seslenerek onu çağıran kişiye ''Biraz sonra buyruğunuzdayım.'' diye yanıt verdi. Rostov, görüyorum ki vakitsiz gelmişim diye yineledi. Boris'in yüzündeki can sıkıntısı artık yitmişti. Durumu iyice düşündükten sonra ne yapacağını kararlaştırmıştı. Bu yüzden çok sakin bir tavırla onu iki elinden tutarak yandaki odaya soktu. Rostov'a kararlı bir ifadeyle bakan gözleri sanki bir perdeyle örtülüydü. Başkalarıyla birlikte yaşamanın lacivert gözlüklerini takmış gibiydi. Rostov'a öyle geliyordu. Boris, ''Aman rica ederim, senin için vakitsiz gelmek diye bir şey olur mu?'' dedi. Rostov'u akşam yemeği için sofranın hazırlandığı odaya götürdü. Onu konuklara tanıştırdı, adını söyledi, sivil olmayıp süvari subayı ve eski bir arkadaşı olduğunu belirtti. Odadakileri Kont Jilinski, Kont N.N., Yüzbaşı S.S. diye tanıtıyordu. Rostov kaşlarını çatmış Fransızlara bakıyor, isteksizce selam verip susuyordu. Jilinski'nin de bu yeni Rus'u kendi grubuna kıvançla kabul etmediği belliydi. Bu yüzden Rostov'a hiçbir şey söylemedi. Boris yeni birinin gelmesinden ötürü duyulan bu gerginliği ayrımsamamış gibiydi. Rostov'u karşıladığı andaki nazik ve rahat tavrıyla gene gözlerinde bir perde varmış gibi canlandırmaya çalışıyordu konuşmaları. Fransızlardan biri onlara özgü bir incelikle üsteleyerek susan Rostov'a doğru dönerek ona herhalde Tilsit'e Çar'ı görmek için gelmiş olduğunu söyledi. Rostov, hayır iş için geldim dedi kısaca. Boris'in yüzündeki hoşnutsuzluğu ayırt edince de birden canı sıkıldı ve canı sıkılan bütün insanlar gibi herkesin kendisine düşmanca baktığı ve herkesi tedirgin ettiği sanısına kapıldı. Gerçekten de onları tedirgin ediyordu ve yeniden başlayan konuşmaların dışında kalmıştı. Konukların ona yönelttikleri bakışlar, "Niçin burada oturuyor sanki?" diye sorar gibiydi. Rostov kalkıp Boris'e yaklaşıp kısık sesle, "Ne de olsa seni rahatsız ediyorum," dedi. "Çıkıp şu işi konuşalım, sonra gideyim." Boris, "Nasıl olur, hiç de rahatsız etmiyorsun," diye karşı çıktı. "Ama yorgunsan odama geçelim, orada uzanır dinlenirsin." "Evet, öyle yapmalıyım." Boris'in yattığı küçük odaya girdiler. Rostov oturmadan sanki Boris suçluymuş gibi öfkeli bir tavırla ona Denisov'un işini anlatmaya başladı. Bu arada ona Denisov için generalin aracılığıyla çara dilekte bulunup bulunamayacağını, bunu isteyip istemediğini ve mektubu gene generalin eliyle ona ulaştırıp ulaştıramayacağını sordu. Daha baş başa kaldıkları anda Rostov ilk kez Boris'in gözlerinin içine bakmaktan rahatsız olduğunu anlamıştı. Boris ayak ayak üstüne atmıştı. Sol eliyle sağ elinin ince parmaklarını okşuyor, onu tıpkı astının raporunu dinleyen bir general gibi, kimi vakit yanlara bakarak, kimi vakit gözlerinde gene aynı perde varmış gibi Rostov'un gözlerine bakarak dinliyordu. Rostov onunla her göz göze gelişinde huzursuzlanıyor ve bakışlarını başka bir yana çeviriyordu. "Böyle işleri çok duydum. Biliyorum ki Çar bu gibi olaylarda çok sert davranıyor. Bence bu işi Çar'a duyurmamalı. Bana kalırsa doğrudan doğruya kol ordu komutanına rica etmek daha iyi olur. Ama genel olarak öyle düşünüyorum ki..." Rostov Boris'in gözlerinin içine bakmadan bağırır gibi, "Canım, sen hiçbir şey yapmak istemiyorsan hiç olmazsa açıkça söyle," dedi. Boris gülümsedi. "Tam tersine, elimden geleni yapacağım. Yalnız düşündüm ki..." O sırada kapıdan Boris'i çağıran Jilinski'nin sesi duyuldu. Rostov, "Hadi git git," dedi. Ve akşam yemeğine katılamayacağını söyleyerek küçük odada tek başına kaldı. Uzun bir süre orada bir aşağı bir yukarı dolaştı. Yandaki odadan kulağına Fransızca olarak neşeli konuşmalar geliyordu. 20. Rostov, Tilsit'e Denisov için dilekte bulunmak bakımından hemen hiç elverişli olmayan bir günde gelmişti. Kendisi nöbetçi generale gidemezdi çünkü sırtında frak vardı ve Tilsit'e üstlerinden izin almadan gelmişti. Boris ise bu işi yapmayı istemiş olsa bile Rostov'un gelişinin ertesi günü bunu yapabilecek durumda değildi. 27 Haziran olan o gün Barış Antlaşması'nın ilk maddeleri imzalanmıştı. İmparatorlar birbirlerine nişan vermişlerdi. Alexandra Legion d'Honneur, Napolyon'a ise birinci dereceden Andrei nişanı verilmişti. Aynı gün Fransız muhafız taburu Preobrajenski taburuna şölen verecek, Çar da bu şölende hazır bulunacaklardı. Rostov Boris'le baş başa kalınca öyle bir huzursuzluk, öyle bir hoşnutsuzluk duyuyordu ki Boris akşam yemeğinden sonra gelip odasına bakınca uyuyor gibi görünmüş, ertesi günü de onu görmemeye çalışarak evden erkenden çıkıp gitmişti. Sırtında frak, başında silindir şapka ile dolaşıyor, sokakları Rus ve Fransız imparatorlarının oturdukları evleri seyrediyordu. Alanda şölen için dizilen masaları, sokaklarda Rus ve Fransız bayrakları sarılmış ve boydan boya uzanmış taklarla kocaman A ve N armalarını gördü. Evlerin pencerelerinde de bayraklar vardı. Rostov, "Boris bana yardım etmek istemiyor, zaten ben de ona başvurmak istemiyorum. Buna karar verdim bir kez," diyordu kendi kendine. "Aramızda her şey bitti ama Denisov için elimden geleni yapmadan ve en önemlisi mektubu Çar'a ulaştırmadan buradan gitmem. Doğrudan doğruya onun eline mi versem? Kendisi burada ya," diye düşünüyor. Elinde olmayarak gene Alexander'ın oturduğu eve yaklaşıyordu. Evin önünde binek atları duruyordu. Yaverler herhalde Çar çıkacağı için bir araya toplanıyordu. Rostov onu her an görebilirim diye düşünüyordu. Keşke mektubu doğrudan doğruya ona verebilseydim. Her şeyi ona anlatabilseydim. Böyle bir şey yapacak olsam sırtımda frak var diye beni tutuklarlar mı acaba? Bu olacak şey değil. O kimin haklı olduğunu anlar, her şeyi bilir. Ondan daha hak gözeten, ondan daha vicdanlı kim olabilir? Hadi diyelim ki beni burada bulunduğum için tutukladılar. Bu da felaket mi yani? Çar'ın oturduğu evin önündeki basamaklardan çıkan subaya bakarak böyle düşünüyordu. İşte yukarı çıkıyorlar ya. Aman hepsi saçma. Gidip mektubu Çar'a kendi ellerimle vereyim. Artık ondan sonra beni bu işe zorlayan Drubetskoy ayıklasın pirincin taşını. Birden kendisinden hiç beklemediği bir kararlılıkla cebinde bulunan mektubu yoklayarak doğru Çar'ın evine yöneldi. Her an Çar'la karşılaşmayı bekliyor, bunu aklından geçirirken de bütün kanı yüzünde toplanıyor gibi oluyordu. Hayır, Austerlitz'teki gibi fırsatı kaçırmam bu kez diye düşünüyordu. Ayaklarına kapanır, ona yalvarırım. O beni yerden kaldırır, söylediklerimi dinler, üstelik bana teşekkür bile eder. Rostov bunu düşünürken Çar'ın kendisine söyleyeceği sözleri de geçiriyordu aklından. Çar, iyilik edebildiğim zaman mutluyum ama bir haksızlığı düzeltmek mutlulukların en büyüğü diyecek. Böyle düşünerek kendisine merakla bakanların yanlarından geçip Çar'ın oturduğu evin kapısı önündeki sahanlığa çıktı. Bu sahanlıktan geniş bir merdiven doğru yukarı gidiyor, sağda kapalı bir kapı görünüyordu. Aşağıda merdivenin altında alt kata açılan bir kapı vardı. Birisi kimi istiyorsunuz diye sordu. Rostov sesi titreyerek mektup vereceğim Çar'a bir dilekçe dedi. Dilekçeler nöbetçi subayına şöyle buyurun. Aşağıda bir kapıyı gösterdi ama kabul etmezler. Rostov bu aldırma sesi işitince yaptığından korktu. Her an Çar'ı görmek düşüncesi o kadar çekici, bu yüzden de o kadar korkunçtu ki oradan neredeyse kaçacaktı. Ama onu karşılamış olan emir çavuşu, nöbetçi subayın bulunduğu odanın kapısını açtı ve Rostov içeri girdi. Odada ayağında beyaz pantolonla konçları devrik çizmeler, biraz önce geçirildiği belli beyaz patiska bir gömlekle, orta boylu, etine dolgun, 30 yaşlarında bir adam duruyordu. Nedense Rostov'un hemen gözüne çarpan kırmızı ipekli, işlemeli, çok güzel, yeni pantolon askısını uşağa arkadan ilikliyordu. Adam odada bulunan biriyle konuşuyordu. Bedeni çok güzel, şeytanı baştan çıkaracak bir güzelliği var diyordu. Ama Rostov'u görünce sustu, kaşlarını çattı. Ne istiyorsunuz, dilekçeniz mi var? Öbür odadan biri ne var diye sordu. Askısını geçirmiş olan adam, dilekçe getiren biri daha diye yanıt verdi. Ona söyleyin sonra gelsin. Şimdi neredeyse çıkacak, gitmeliyiz. Sonra, yarın gelirsiniz, geç kaldınız.